Ayrım 14. Çıplak deniz çıplak ada. Bir ada hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 122. Sonra geldiler, çınarların altına oturdular. Yanlarına köylülerden birkaç kadın daha geldi. Ali Hüseyin'in yakışıklılığı hep birlikte konuşuldu. Biraz sonra Melek Hatun'la kızlar kalktılar. Ağa Efendi gözlerini yola dikmiş onları bekliyordu. Onlar kalkınca çınarların altına Lene Hatun'la 5-10 kadın daha geldi. Bunlar da Ali Hüseyin'in yakışıklılığını konuşmaya başladılar. İyi talihli bir güzelin, nesibenin aşkı üstüne derhal konuşmaya başladılar. Zehra'yı konuşa konuşa bitirmişlerdi. Artık nesibe vardı. Nesibe Zehra kadar güzel değildi ya, oğlan çok yakışıklıydı. Oğlan yağcı Bedir yörüklerine boya satarmış. Onların İzmir'de büyük boya mağazaları varmış. Alaman'dan onlara kara trenlere boyalar gelirmiş. Lana gelmese de bu dedikodu belki de burada kalırdı. Ne olursa olsun adalılar, Yüce Allah'ın bu nimetini kaçıramazlardı. Zehra, Poyraz hikayesi neredeyse bitti bitecekti. O kadar tadı kalmamıştı. Artık Poyraz'ı öldürecek bir kimse de gelmiyordu. Gözleri gelen teknelerin üstündeydi. O, belleri tabancalı, kapkara giyinmiş, hepsi birbirine benzeyenler de gelmez olmuşlardı. Neredeyse şu deli doktor binbaşı da olmasa, millet birbirinin gözünü oyacak. Bereket versin şu yakışıklı oğlana çabuk gitti. Varsın gitsin, hiçbir kıymeti yok. Bir kez dillere düştü ya, isterse hiç gelmesin. Adalılar onu allar pullardı. İş yok, güç yok, suyun orta yerinde bir hüyük. İnsan deli olur gider. Çok şükür şimdiye Melek Hatun'la Ağa Efendi vardı. Poyraz vardı, öldürüldü öldürülecek. Ağa Efendi ona kızını verir mi? Padişah gibi adam. Melek mi, ne mi, o dağlı kadın. Güzel olmaya dünya güzeli ya. Ağa Efendi dedikleri, hem yakışıklı, hem bu adayı deniziyle satın alacak kadar zengin, hem de okumuş bir kişi, hem de karnının üstünde yarım okka altın saati var. Böyle bir adam o dağlıyı alır mı? Bir de hatun diyorlar ona. Dağında da üç güzel varmış, üçü de dünya güzeli. Onun dağında bir de ermiş kız varmış, hiç ölmezmiş. Bir de kaz güdermiş. Niye kaz güdermiş? Kerim'i Arabistan'ın kralı yüzbaşıyken oğlunu öldüren Poyraz'ı öldürmeye göndermiş. Kerim Çerkez'miş, Poyraz da Çerkez. Bu adada birbirlerini bulmuşlar. Poyraz'ın adı bir kedinin adıymış. O kediyi bu adada bulmuşlar. Kediyi yakalayıp öldürmek için aramışlar. Hiçbir yerde bulamamışlar. Poyraz'ın kardeşliği, Vasili, onlar gidinceye kadar kediyi saklamış. Kara adamlar gider gitmez Vasili kediyi kucağında dışarı çıkarmış. Kedi mi öldürmüş Arap Sultanı'nın oğlunu? Onun orasını yalnız Allah bilir. Diyorlar ki, Poyraz öldürmüş öldürmeye ya, kedinin üstüne atmış. O kara donlular, hükümetin adamı, Yunan'ın kardeşliği, Kavlakoğlu'nun adamlarıymış. Arap Sultanı Kavlakoğlu'na bir sandık altın göndermiş. Derdest ederek şu Poyraz'la ala kediyi, tez günde bana oğlumun katillerini gönder demiş. Nerede bulacaklar ala kediyi? Poyraz'ın kardeşliği Vasili, bir ulu fırtınada boğulmakta olan Poyraz'ı kurtarmış. İşte bundan sonra kardeşlik olmuşlar. Vasili Rum papazıymış. Poyraz da yüzbaşıymış. Bunlar kardeşlik olunca Vasili papazlığı, Poyraz da yüzbaşılığı bırakmış. Arkasından da Rum'dan gelen ağanın güzeller güzeli kızına kör küçük aşık olmuş. Sevda bağlamış. Vasili İstanbul'da vapurları olan bir zengin Rum'un kızıyla nişanlıymış. Vasili diyormuş ki, can kardeşliğim, evlenmeden ben evlenemem. Rumlar hükümetin getirdiği ağada, ben kim olduğu belli olmayan, neyin nesi olduğu bilinmeyen bir kişiye kızımı vermem diyormuş. Bir de diyormuş ki, ben kızımı nasıl veririm? Bugün değilse bile yarın öldürülecek bir adama nasıl veririm? Vasili ile kızı İstanbul'a kaçıramıyorlarmış. İsmail Kitapçı başıymış. İngilizlerin vapurlarının içine, bacalarından top güllelerini bir sallar, iki sallar, vapurları içindeki askerlerle birlikte denizin dibine gönderirlermiş. İşte Kavlakoğlu, hükümetin baş adamı, ödü kopar. Öyle koparmış ki, Kavlakoğlu eskiden de Yunan'ın adamıymış. Bakmış ki Mustafa Kemal Yunan'ı memleketten kovacak, hemen ondan oluvermiş. Hükümetin adamlarından biri oluvermiş. Hükümetin adamı olunca da, İsmail'in elindeki paraları alamayınca da İsmail'i jandarmalarına verivermiş. Jandarmalar da İsmail'i döve döve öldürmüşler. Hayri Efendi bunu duymuş, İsmail'in ölüsünü evine getirtmiş. Topçu çavuşu İsmail Hayri Efendi'nin Çanakkale'de şehit düşen iki oğlunun arkadaşlarıymış. Hayri Efendi İsmail oğullarının yerine koymuş. Ona oğlu gibi bakmış, Dağlardaki merhemci Iraz Hatun'a hemen adam göndermiş. Çanakkale'de yaralı askerlere canlarını koymuş. Doktorları da çağırmış. Iraz Hatun'la birlikte aylar sonra İsmail'i ölümden almışlar. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, o da değilse bir gün Hayri Efendi Kavlakoğlu'nu öldürtecek. O da olmazsa İsmail'in savaş arkadaşları Kavlak'ı öldürecek. Şimdiye öldürmemişlerse Hayri Efendi'nin, İsmail'in başı belaya girmesin diyedir. Yoksa o pis adamı, İsmail'in savaş arkadaşları çarşının ortasında onu öldürecekler. Silahlarıyla dağlara çıkaracaklar. Bizim dağlar onları korur. Adalılar arasına dedikodu başını almış gidiyordu. Duracağı da yoktu. Adadaki insanların çoğu geldikleri memleketlerini anlatıp duruyordu. Onların memleketleri birer cennetti. Bu savaşlar herkesin belini kırmıştı. Hele nişancı velinin dilinden kasabası, balıkçılığı, özel denizi yaptığı Karadeniz'i, Rum komşuları, hele hele sultanların kayalıklar arasındaki ceviz ağaçları, hele başları üstündeki kartallar. Bu kadar çok kartal nereden gelir, nereye giderler? Hele kınalı keklikler. Bizim köylüler keklikleri yiye yiye bitiremezler. Her yerden kızartılan keklik kokuları gelir. Kayalara, cevizlerin üstüne yıldırım düşerdi. Yıldırımlar kayaları masmavi yapardı. Kayalar denizden daha çok mavilerdi. Yeryüzünü, gökyüzünü, kayalıkları, mavilik günlerce sürerdi. İnsanların gözleri, yüzleri, baştan aşağı bütün bedenleri, gökte uçan kartallar masmaviye keserlerdi. Köyün bütün delikanlıları, kimi yaşlıları da ormana giderdik. Bütün geyikler masmavi, bütün orman masmavi. Geyikler, karacalar, alageyikler ellerimizi yalarlar. Biz de onların gözlerinden öper, onları okşardık. İşte bizi savaşlar bu hale düşürdü. Böyle savaşlı bir dünya olmasaydı, insan soyu hiç böyle olur muydu? Hiç böyle, birbirlerinin gözlerini oyarlar mıydı? Bir de, mavi kayalardan başka, nişancının Kızıldeniz, Yemen'i vardı. Oralarda da güneş, masmavi doğar, masmavi batardı. Kadınlar eski sevgilileri de gülerek dinlerlerdi. Ona göre de yıldırım düşmese, yağmur yağmasa bile, güneş doğmasa bile, her yer mavidir. Yemen'de bir yerlerde mavi belki de güneş, mavi belki oralarda güneş hiç batmaz. Karanlık da yoktur. Onu nişancıya soralım. Zehra ile Nesibe, Şerife Hatun'la Melek Hatun'dan başları yerde sessizce ayrıldılar, evlerine vardılar. Babaları onları bekliyordu. Çocuğu uğurladınız değil mi? İyi bir çocuk, işi mübarek bir iş. Anilin boya, ona çarşı boyası da diyorlar. Güneşi görür görmez soluyor. Kök boyaysa yıllar geçtikçe parlıyor. Bunlar kök boya ocağındandır. Belki 1000 yıllık bir ocak. Babadan oğula, anadan kıza geçer. Ocaklar soyluluktur. O çocuğu gördünüz ya, bundan yakışıklı bir erkek geldi mi acaba şu dara dünyaya? Eskiden Girit'e gelmeden biz de pir ocağıymışız. Büyüklerimiz böyle söylerlerdi. Girit'te kayboldu bizim ocağımız. Belki daha Toros dağlarından sürüp geliyor bizim ocağımız. Belki bir gün sizler arayıp bulursunuz ocağımızı. Ocaklar öyle kolay kolay bitmezler. Hele Toroslardakiler hiç bitmez. Lokman ocağı hiç bitiyor mu? Toros dağlarında sürüp gidiyor. Lokman Ekim ocağı ilkin Toros dağlarında başlamış kızlarım. İskender Çukurova'ya geldiğinde Lokman Ekim soyundan birisi İskender'in ordusuna karışmış. Şifalı ot toplaya toplaya Hindistan'a kadar gitmiş. Babil'den memlekete dönmüş. Ölümün ilacını bulmaya çalışmış. Bulmuş mu, bulamamış mı kimsecikler bilmiyor. Bir rivayete göre Lokman'ın elinde ölümsüzlük çiçeği varmış. Lokman dağlardan koşarak inerken, ölümsüzlüğün ilacını duyanlar, onun arka sıra, kalabalık çoğala çoğala, Missis Köprüsü'ne vardı. O köprüye ulaşır ulaşmaz kalabalık köprünün üstüne çullandı. Kapkara bir tepe oluşturdular. Sonra bir bağrışma ortalığı çınlattı. Bağrışmalar bütün ovayı aldı. Bağrışmalar uzun sürmedi. Bir ses duyulur duyulmaz çiçek uçtu. Çiçek uçtu diye inler gibi uzaklardan geldi. Ses uzun sürdü. Çiçekler uçtu, çiçekler uçtu. Herkes gökyüzüne bakıyor. Oldukları yerde kıpırdamadan öyle duruyorlardı. Biraz sonra başlarını gökyüzünden alıp suya baktılar. Gene hiç kıpırdamıyorlardı. Ovadan bir kuş sesi geldi. Sesin geldiği yana baktılar. Yamaçta yumulmuş Lokman Ekim dağa gidiyordu. Karanlık kavuştu. Ağa efendi ayağa kalktı. Hep gülümsüyordu. Doktor Salman Sami'ye gidiyorum. Onunla öte yüze gideceğiz. Oradaki 500 yaşındaki zeytin ağacıyla konuşacağız. Bir de çınar, meşe ağaçları, 1000 yaş bile yaşarlar. Belki bizim öte yüzdeki zeytin ağacı da 1000 yaşındadır. Yaşını hiç söylemiyormuş. Ben diyor, o ağacın dilinden anlarım diyor. Bence bu doktor ağaç dilinden anlıyor. Hadi ben gidiyorum. Doktor kocamış ağacın dilinden anlarsa, geldiğimde size anlatırım. Benim çok canım sıkılıyor canım. Kır atım gözlerimin önünden gitmiyor. Gündüz hayalimde, gece düşümde. Öte yüzün ağacı da olmasaydı ben ne yapardım? Keserler diye ödüm kopuyor. Babaları merdivene yürüdü. Onlar yerlerinde oturdular, kaldılar. Uzun bir sürede oturdular. Birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlardı. Onlar bu durumdayken Melek Hatun geldi. Onlar yine yerlerinden kıpırdayamadılar. Melek Hatun telaşla. Ne oldu size çocuklar? Babanıza bir şey mi oldu? Bu haliniz ne? Babanız sultanımız nerede? Kızlar başlarını kaldırdılar. Gözleri yaş içindeydi. Ne oldu sultanımıza? Ne oldu size? Hiçbir şey olmadı. Bu haliniz ne öyleyse? Kızlardan bir ses çıkmadı. Nerede sultanım, nerede? Başına ne geldi? Ne neler geldi? Neler geldi? Bağırmaya başladı. Zehra ayağa kalktı. Bir şey olmadı Melek Hatun. Melek anam, Melek anam. Melek anam, bir şey olmadı. Öyleyse ne bu haliniz? Ne bu haliniz? Babam ağaçla konuşmaya gitti. O günlerden bu yana ağaçla konuşmaya gidiyor. Hangi ağaçla konuşmaya gitti? Nesime mutfağa gitmiş, yüzünü yıkamış gelmişti. Babamıza bir şey olmadı. Ne oldu öyleyse? O deli doktor var ya, o ağaçlarla konuşuyormuş. Babamla beraber gittiler ağaçla konuşmaya. Zehra, babam da o ağaçla konuşuyormuş. Ne ağacı bu? Neredeymiş bu konuşkan ağaç? 500 yıllık bir zeytin ağacıymış. Babam o ağaçla konuşmuş. Konuştuğunu da bize söyledi. Söylemedi mi? Söylemedi mi? Sen söyle Nesibe. Söyledi. Dağın öte yüzünün zeytin ağacının yakında kestirir. Ölüsünü denize attırırım. Ondan korkmayın. Ondan korkmayın. O ağacın ölüsünü iyice kestirir, odun yaptırır bir fakire veririm. Kesilmiş sonra da yanmış ağaç kimseyle konuşamaz. Onlar konuşurlar dedi Nesibe. Kim bilir, belki de ağaçla konuşuyormuş sultanımız efendimiz. Onun parmağındaki 12 perli yüzüğü gördünüz değil mi? Gördük, ne var dedi Zehra. Ne var mı? Ne var ya, herkesin parmağında öyle bir yüzük. Sultanımızın parmağındaki yüzük onlar doğunca parmağına takılır. Bunlar ermiş mertebesindedir. Kök boyanın yakışıklı delikanlısı sultanımızın parmağındaki yüzüğü görür görmez niyaza gelip eline sarılmış. Pirimizin ağaçlarla konuşamayacağını kim söyledi? Nereden çıkardınız bunu? Babanızın kim olduğunu Allah'tan başka, ermişten, pirlerden başka kim bilebilir? Siz babanızın kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ondan babanızın ağaçla konuşunca bir hoş olduğunu zannediyorsunuz. Bakın kızlarım, büyük mekteplere gitmişsiniz. Çok şey biliyorsunuz. Her şeyi hiç kimse bilemez. Ne kadar okursanız okuyun, ne kadar dil bilirseniz bilin, siz de her şeyi bilemezsiniz. Bir pirin de bildiğini bilemezsiniz. Peygamber Sultan Süleyman 72 milletin dilini, varını yoğunu bilirdi. Gene de her şeyi bilemezdi. Sultanımız efendi de her şeyi bilemez. Sultan Süleyman bil cümle kuşların, dağdaki kurtların, çöldeki aslanların, kaplanların, fillerin, zebraların, tilkilerin, çakalların, yerdeki karıncaların, şu dünyada ne var ne yoksa tekmil canlıların dilini bilirdi. Bizim 12 perli yüzüklü sultanımız bir ağacın dilini anlar da onunla konuşursa deli mi olacak? Haşa, efendimizden ırak olsun böyle uydurma düşünceler. Efendim öyle bir insan ki gökteki kuşların, yerdeki karıncaların dillerini bilebiliyordur. Canı isterse istediği canlıyla konuşur. O 1000 yıllık zeytin ağacını gidin de görün. Nasıl, nasıl da güzel ışık gibi yaprakları var. Kim bilir 1000 yıllık ağacın ne kadar çok güzel yanı vardır. Ağa efendi ağacın bizim göremediğimiz güzelliklerini nasıl görüyor? Onunla neler konuşuyordur, kim bilebilir aralarındaki dostluğu? Babanız çocuklarım, İsmail'i görür görmez onun kim olduğunu hemen anladı. Arkadaşlık kurdu. Aldı at çiftliğine götürdü. Çiftliği ona teslim etti. Ona canını da teslim eder gerekirse. Bakın bugünler Niko'yu dilinden düşürmüyorsa, bizim anlamadığımız bir şey var. Belki Niko düşleri görüyor. Bizim anlayamayacağımız. Sonra dostu ulu zeytin ağacına gidiyor. Sonra bizim onu anlayamayacağımızı bildiği için o da gidip ağaç arkadaşıyla konuşuyor. Kızlar Melek Hatun'un candan konuşmasına sevindiler, güldüler. 14. ayrımın sonu, sayfa 129.